Ayrım 17. Sayfa 182'den devam. Tek başıma dördüncü kata kendi iş yerime geldim. Kapıyı açıp içeri girdiğimde beraber çalıştığımız arkadaşlarımdan hiçbiri beni tanımadı. İç içe olan odalardan ilk ikisini geçip üçüncüye istihbarat şefi arkadaşım Bedi'yi Güray'ın masasının yanındaki koltuğa geldiğimde tükenmiş, çökmüş oturdum. Odalardan süratle geçişim sırasında bana dehşetle bakışan ve şaşıran arkadaşlarım ve bu arada Bedi'yi ile Aydın Köker ancak o zaman beni tanıyabildiler. Bedi'yi, "Şef şef ne oldu sana?" diye bağırıyordu. "Su, bir bardak su," dedim. Suyu getirdiler, içtim ve biraz kendimi toparladım. "Hemen foto muhabirini çağırın. Öteki gazetelere haber verin. Basın toplantısı yapacağım," dedim. Arkadaşlarım şaşkın ve üzgün dediklerimi yaptılar ama bana da "Yahu bırak, hastaneye gidelim. Şu haline bak," falan diyorlardı. İçime müthiş bir hınç gelmiş oturmuştu. Gözlerimden yaşlar süzülüyordu. "Hayır," dedim. "Önce anlatacağım, basın toplantısı yapacağım, sonra." Gerçekten benim bir oy dönüşümün üstünden 5 ya da 10 dakika geçmişti ki Ankara'daki bütün meslektaşlarım, başta hemen bizim büronun birkaç kat yukarısındaki Hürriyet Bürosu'nun şefi Cüneyt Acıyürek, hepsi başıma toplaştılar. Cüneyt'in gözleri büyümüş, yüzüme bakışını, Bedi Güray ve Mustafa Özkan'ın ağlayışlarını hiç unutamam. Herkes toplandığında sabah 9'dan büroya geldiğim saat 10-15'e kadar başımdan geçenleri bir bir anlattım. Fotoğraflar çekildi. Sonra arkadaşların ısrarıyla sanırım Arca Yürek ya da Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'ndan Doğan Kasaroğlu'nun arabasıyla önce Numune Hastanesi acil servisine, oradan Ankara Adliyesi Savcılığına, savcılıktan yeni başlayan acil servise gidildi. Resmi makamlarda garip bir şekilde bir ağırdan alma, bu olayı fazla büyütmeme ve hatta kapatma eğilimi seziliyordu. Ben hastanedeyken olayı duymuş Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarından Bülent Ecevit, Orhan Birgit, Muzaffer Karan, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Sebahattin Selek oraya geldiler. Sayfa 183. Bir resim. Gazeteci yazar İlhami Soysal, gerçekleri üstüne üstüne gittiği için susturulmak amacıyla 8 Eylül 1966 günü güpegündüz acımasızca dövüldü. Benim ilk tedavim orada ayak üzeri yapıldı. Röntgenler çekildi, kafama sargı bezenen bir sarık sarıldı. Adli tabibin verdiği raporda, oksipitalde 4 santim uzunluğunda, kenarları gayrimuntazam, etrafı hiçbir baddi yara, sağ zigometikte 2x1 santimetre ebadında sathi sıyrık. Bunun ucunda sağ ve sol tarafında burun köküne doğru yayılan ekimoz, sağ skapula üzerine 1,5 el aynası ayası büyüklüğünde bir sahayı işgal eden ve sürtünmeden ileri gelen yer yer sıyrıklar, sol meme üzerinde 4x0,5 ebadında ekimoz, göğüs sol tarafında koltuğa yakın yerde ufak bir ekimoz, sol kol ön yüzünde 8x0,5 santimetre ebadında ekimoz, göğüs sağ dış tarafından koltuk hattı üzerinde, alt tarafta 2 el ayası büyüklüğünde derin ekimoz, sol omuzda yarım santimetre kutrunda ekimoz, sağ popliğe sathi sıyrık ve birisi 25 kuruş büyüklüğünde ve diğeri madeni lira büyüklüğünde 2 adet ekimoz tespit edildiğini, sağ taraf göğsünün ağrıdığını bildirdiğinden numune hastanesine yapılan muayene, tedavi ve çekilecek grafi neticesine göre kesin rapor verileceğini bildirir, muvakkat rapordur deniliyordu. Daha sonra bu rapor 15 gün iş göremez biçimde bir rapora dönüştü. Doktorlar beni hastaneye yatırmak istiyorlardı ama içimde bir korku vardı. Hastanede de bir şey yapacaklar korkusuna düşmüştüm. Cepheye gider gibi bir an önce gazeteye işimin başına gideyim, savaşa devam edeyim istiyordum ama arkadaşlar bırakmadılar. "Kavgayı biz veririz," dediler. Alıp beni eve götürüp yatırdılar. Gerçekten basın, meslektaşlarım, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Haber Dairesi müthiş bir kampanya açtılar. Olayın ardına düştüler. İktidardaki ve muhalefetteki herkes demeçisine demeç vermeye başladı. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Genel Sekreteri Cihat Alpan aracılığıyla geçmiş olsun dileklerini bildirdi. Adalet Bakanını çağırıp olay hakkında bilgi aldı. Başbakan Süleyman Demirel, "Hadise tahkik edilmektedir. Böyle bir şeyden çok, çok fevkalade üzüntü duyarız," dedi. İçişleri Bakanı Faruk Sükan, Çalışma Bakanı Ali Naili Erdem üzüldüklerini belirttiler. Devlet Bakanı Cihat Bilgehan eve geçmiş olsuna geldi. Millet Partisi Genel Başkanı Osman Bölükbaşı bir demeç verip, İttihat ve Terakki devrinde görülen bu gibi zorbalık yollarına bugünün Türkiye'sinde başvurulmasının son derece esef verici olduğunu belirtip, kendilerini kalabalığın kalkanı gerisinde rahat hissedebilecek varsa bu gaflet erbabına hatırlatalım ki açılacak böyle bir yolda darbe kendi başlarına denilebilir. Kurşun kendilerine de denilebilir, dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit, ülkede kanunsuz olayların ardı ardına geldiğini ve suçluların yakalanamadığını belirterek Başbakan Demirel'e, İçişleri Bakanı Doktor Faruk Sükan'ı görevinden uzaklaşmayı düşünüyor musunuz? Diye yazılı bir soru verdi. Benim kanım daha ilk adımından başlayarak olayın bir milli istihbarat teşkilatı tertibi olduğu yolundaydı. Olayın ertesi gününde Hürriyet gazetesi Soysal'ın kanaati kendisinin son Tuğral yazıları dolayısıyla özellikle milli emniyeti mensup subaylar tarafından dövüldüğüdür diye yazıyordu. Kanım buydu ama bir çabamda olayın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mal edilmemesiydi. Nitekim olay günü yazı yazamadım ama arkadaşlarıma rica ettim, not şeklinde alıp görünür başlıklı köşemde ertesi günü yayımladılar. Yılmayacağım, hak bildiğim yolda mücadeleye devam edeceğim diyordum, bekliyordum. Bu hareketin benim zaman zaman bir takım askeri kişiler için yazdığım yazılar dolayısıyla bazı askerler tarafından tertip edildiği söylentilerinin yayıldığını tespit ettik. Türk ordusunun hiçbir şerefli ferdinin böyle aşağılık oyunlara tevessül etmeyeceğini bilmenin huzuru ve inancı içindeyim. Suçlular elbette ki suçlarının telaşı içinde cürümlerini başkalarına mal etmek isteyeceklerdir. Korkmadım, bilendim. Bundan sonra nasıl mücadele edeceğimi de beni susturmak isteyenler görecektir. İsmet İnönü ise gönderdiği bir telgrafta şöyle diyordu. Uğradığınız saldırıdan çok acı duydum. Doğru yol mücadelenizde daima başarı kazanacağınızdan emin olunuz. Olayın memleket ölçüsünde özel bir önemi vardır. Tarihte gazeteciye sokakta tecavüz, büyük felaket devirlerinin başlangıcı olmuştur. Böyle bir işaretle karşılaşmış olmamızdan ciddi endişe duymaktayım. Durumun umumi efkara sükunet verecek ilk olumlu işareti suçluların bulunması ve cezalandırılmasıdır. Bunu yürekten temenni ediyorum. Sizlere şifalar dilerim. Olay gününün ertesinde ihbarlar yağmaya başladı. Ben eski model siyah bir Buick marka arabaya bindirildiğimi söylemiştim. Ankara Emniyeti, siyah Buick markalı otomobillerin şoförlerini, sahiplerini yakalayıp karşıma getiriyorlar, o mu bu mu diye soruyordu. Soruşturma sürüyordu ama göstermelik bir soruşturma olduğu hemen belli oluyordu. Bu arada benim bu olayın tertipçisi MİT'tir demem üzerine Cihat Bilgehan gazeteciye bir açıklama yaparak, MİT yöneticileriyle emniyet teşkilatı yetkilileri teminat verdiler ki bu işle ilişkileri yoktur demek durumunda kalıyordu. Devletin çeşitli istihbarat örgütlerinin üst düzey yöneticileri de el altından ve gayri resmi biçimde benimle ilişki kurup kendilerinin bu olayla ilgileri olmadığı yolunda güvence üstüne güvence veriyorlar ve açıktan olmamak koşuluyla bu işin nereden ve nasıl yapılabileceği yolunda bilgiler aktarıyorlardı. Bu arada bana karşı çevrelerin yayınları da boy gösterdi. Azgın bir Adalet Partili binlerce geçmiş olsun telgrafının arasında "Seni dövenlerin elleri nur olsun, keşke döveceklerini öldürselerdi" diyen açık imzalı bir telgraf çekmişti. Onun yanı sıra üstü kapalı tehdit mektupları falan da gelmeye başladı. Ben havlayan köpeğin ısırmayacağına inandığım için bunları aldırmıyordum. Ama olayın da üstünde ısrarla duruyordum. Bu arada İzmir'de bastırılan bir broşür gene ordunun en küçük birliklerine kadar dağıtıldı. Bunda benim hain bir komünist olduğum, dayağı bir kadın meselesi ya da kumar borcum yüzünden yediğim gibi beni tanıyanların pek akıllarına yatmayan bir sürü herze vardı. Şunun bunun çocukları diye ağır bir yazı yazdım. Ekim ayı sonlarına doğru gelen bazı ihbar mektupları benim kaçırılma olayıma ışık tutmaya başladı. Beni dövdükleri söylenenler, Seferberlik Tetkik Kurulu'na bağlı Kontur Gerilla Örgütü'nden Yarbay Salih Raci Tekin, Assubay Başçavuş Yüksel Aşçıoğlu ve Assubay Sadık Görmez'di. Yarbay'ın Buick marka bir otomobili vardı. Ortalıktan kaybolmuştu. Bu ihbar mektuplarını savcılığa intikal ettirdim. Bir yazıyla da adlarını açıkladım. Hemen ardından öğrendik ki Yarbay Tekin özel bir görevle Kıbrıs'a göndermek üzeredir. İskenderun'da gazeteci arkadaşlar tam Kıbrıs'a giderken bu zatın resimlerini çektiler. Ama filmleri ellerinden alındı. Assubaylar ise kayıplara karışmıştı. Gazete işi ciddi ve sıkı tutmuştu. Ben de boyuna konunun üzerine gidiyordum. Sonunda yayımladığım bir yazıda Tuğral'a seslenerek açıkça sordum. Bu Salih Raci'yi Kıbrıs'ın özel bir görevli siz mi yolladınız? Bu astsubaylar nerede? Sizin bu işle ilginiz var mı, yok mu? Yok derseniz kabul edeceğim ama sesinizi çıkarmazsanız sizi sanık tutacağım. Ses seda çıkmadı. Sonra tam 2,5 ay sonra bildiri olduğu bile belli olmayan bir kağıt gazetecilere dağıtıldı. Genelkurmay Başkanlığı Halkla İlişkiler Şubesi'nden dağıtılmıştı ama bunun resmi bir bildiri olduğuna 1.000 tanık isterdi. Genelkurmay'ın bu işlerle ilişkisi yok deniliyordu. Sonunda benim ısrarlı yazılarım ve sürekli başvurularım üzerine dava açıldı. Bu kez de bir süre sanıklıkları ile ileri sürülenler bulunup tebligat yapılamadı. Aradan aylar geçti. Bu arada biz gene ihbar mektupları almaya devam ediyorduk. Kasım ayında Salih Raci'nin arabasını bulduk. Akşehir ilçesinin bir köyde bir evin bahçesine saklanmıştı. Savcılığa ihbar ettik, araba alınıp Ankara'ya getirildi. Gerçekten ön cam kırıktı. Tavanında ayak izleri vardı. Astsubaylardan birinin ayrıldığı eşi ihbarda bulundu. Kocası olaydan hemen sonra Ankara'dan İstanbul'a dönmüş, olayı eşine anlatmıştı. Beraberinde benim gözümden düşen miyop gözlüğü de vardı. Onu güneş gözlüğü yaptıracakmış. Sonunda sanıklar da yargıç önüne çıktılar. Duruşmaları tutuksuz olarak yapıldı. Sonunda astsubaylardan biri 3 ay bilmem kaç ay ağır hapse mahkum oldu, ötekiler delil yetersizliğinden beraat ettiler. Karar temyiz edildi, temyizdeyken araya 12 Mart 1971 girdi, sonra 1974'te af çıktı ve dosya sanırım böylece kapandı. Dava açıldıktan sonra ben artık Tuğral'la uğraşmıyordum. İyice suçlandıktan ve asıl yargılanması gereken Tuğral'dır dedikten sonra sizinle bir daha emekli olduktan sonra görüşürüz diye yazmıştım. Gerçekten Tuğral sonradan emekli edildi. O zaman da süngüsü pek düşmüştü. Düşene vurulmaz diye bir daha o konuya eğilmedim. Tuğral ise birdenbire solcu oldu, solcuların ne kadar haklı oldukları yolunda demeçler bile verdi. Bölükbaşı'nın ayrılmasıyla bitmekte olan Millet Partisi Genel Başkanı oldu. Çok yerde kendisine akrabaları bile selam vermiyorlardı. Arada gelen 12 Mart darbesi sırasında biz Cemal Madanoğlu davasından idam talebiyle tutuklandık. Bir yıl kadar hapis yattıktan sonra sıkı yönetim mahkemesine yargılanıp aklandık. Salıverildiğimiz gün Doğan Avcıoğlu, İlhan Selçuk ve bana ortaklaşa bir telgraf gelmişti. Geçmiş olsun diyormuş ve altında Cemal Tuğral imzası varmış. Bizim hanım postacıya bu telgrafı kabul edemeyeceğini söylemiş, geri göndermiş. 4. Demirel Tuğral'a mektup yazıyor. İlhami'yi yüzü gözü şişmiş, perişan gördüğüm zaman elim ayağım dolaştı. Adeta kanım çekildi. Yanından ayrıldım, doğru büroya gittim. İstanbul'a telefona durumu bildirdim. Ya Rabbi, kim ama kim böylesine alçakça bir eylemi gerçekleştirebilirdi? Chicago sokaklarında Amerika'nın ünlü batısındaki baskın olaylarına, dayak atma, tehdit etme eylemlerine benzer bir olayı Türkiye gibi uygarlık yolunda ilerlediği söylenen bir ülkede kim yapabilirdi? Bürodan çıktım, otomobile atladım. Sormuştum. Başbakan Demirel henüz makamına gelmemişti, öyleyse evindeydi. Kavaklıdere'de Buğday Sokağı kaç dakikada gittiğimi anımsamıyorum. Doğruca odasına girdim. Her yerim titriyordu. Demirel yanında İçişleri Bakanı Faruk Sükan ile oturuyordu. Böylesine perişan bir durumda içeri girdiğimi görünce şaşırdı, baktı, kaldı. İlhami Soysal'ı sokak ortasında güpegündüz dövdüler, dedim. İnanamaz gibi baktı yüzüme. Bir süre suskunluk oldu. Peki kim? Diye sordu Demirel. Bilmiyoruz. Aklımıza Milli İstihbarat Teşkilatı geliyor, diye yanıt verdim. Olamaz, dedi. Cesaret edemezler. Eğer yapmışlarsa? Bir başbakanın yanında olduğumu unutmuştum. Aklıma geleni, ağzıma geleni söylüyordum. Sonradan da çok utanç duydum bu halimden. Ama olay öylesine dehşet vericiydi ki. Demirel'in sapsarı olduğunu anımsıyorum. Çıktım yayından. Açık havada yürümeye başladım. Otomobili de Demirel'in evine bırakmıştım. Kendi ifadesiyle bunu yapanların resmi hüviyeti olan kişiler, özellikle asker kişiler olması olasılığından söz edilmekte olduğundan, Demirel, başbakan olarak günün Genelkurmay Başkanı Cemal Tuğral'a resmi bir mektup yazdı. İlhami'nin dövülmesi konusundaki görüşleriyle davranışlarını sorduğum zaman bana şunları söyledi. Hem olaya hem de bu olaya ismi karışacak kişilerin resmi hüviyeti olan asker kişiliği olabilmesi ihtimali fevkalade canımı sıkıldı. Türkiye'de, özellikle bizim idare ettiğimiz Türkiye'de kimse devlet gücünü kişisel sorunun çözmede kullanmamalıydı. Kimse varsa hakkı kendisi almaya kalkmamalıydı. Hele kendisinin arkasında Genelkurmay Başkanı bulunabileceği ihtimalin ortaya atması çok rahatsız edici bir durum meydana getiriyordu. Zira İlhan Soysal bizzat Genelkurmay Başkanı'nı hedef alan bazı yazılar yazmıştı. Böyle bir durumda cezai, idari ve siyasi sorumlulukların kimlere ait olabileceğini ayırt etmek de güçlük çekilmezdi. Ama hukuk devletini savunan, her şeyin herkesin göz önünde cereyan etmesi için çırpınan bir siyasi iktidar, kendi iradesi dışında da olsa böyle bir olaya karıştırılmamalıydı. Gazetecinin vurulduğu, dövüldüğü dönemler çok yerlerde kalmalıydı. Yeniden aynı olaylar karşılaşması bir talihsizlik olurdu. Tabii ki ihtimaller üzerine hüküm kimse bina edilemezdi. Böyle bir olayın Genelkurmay Başkanı tarafından tertipliğinin dair elde kesin deliller olmadan Genelkurmay Başkanı hakkında bir muameleye girişmek tabii ki doğru olmazdı. Zanla şüpheyle hareket edilemez. Ne suç ne ceza tertiplenemezdi. Günün Genelkurmay Başkanı merhum orijinal Cemal Tuğral'a bir mektup yazarak hadiseye asker kişilerin karışması ihtimaline bahsedildiğini, bunun doğru olması halinde fevkalade vahim bir durum meydana geleceğini, başbakan ve siyasi iktidar olarak hukuka aykırı, zora ve kaba kuvvete dayanan hiçbir olaya göz yummayacağımızı, meseleyi tehdit ettirip acilen bana bilgi vermesini ve gereğini yapmasını istedim. Mektubun hatırımda kalan meali budur. Durumu Cumhurbaşkanı merhum Cevdet Sunay'a da bildirdim. Kısa bir süre sonra merhum orijinal Cemal Tuğral olayın kendisiyle bir ilgisi olmadığını, olamayacağını kesin bir ifadeyle ve yazıyla bana bildirdi. Ayrıca böyle bir olay ismi karışan asker kişiler ortaya çıkarsa gerekli muameleye girişeceğini ve mektupla ifade ediyordu. Sivil Güvenlik Bakanlığı'na da olayın üstünde dikkatle inmesi ve olayın faillerinin meydana çıkarmaları kanuni mercilere teslim etmeleri için bizzat kesin talimat verdi. 4. Bölüm 12 Mart 1971 darbesine doğru bir önemli at Muhsin Batur. Muhsin Batur. Orginal Muhsin Batur'u korgenerliği sırasında tanıdım. Ben de çalışkan, hava gücünü yakından tanıyan ve bilen bir asker izlerimi bırakmıştı. Esmer teni, iri kemikli yapısı, boyu, yavaş ama yeri geldiğinde sert sözcükleri sesini yükseltmeksizin söyleyişiyle ileride önemli bir noktaya geleceği kanısını güçlendirmişti. Ne var ki Muhsin Batur, daha yükselmeyi, daha ileri gitmeyi ihtirasla isteyen bir kişiliğe sahipti. İlk gördüğüm zaman kafasındaki tek amaç orijinal yükselmek, zamanı geldiğinde Hava Kuvvetleri Komutanı olmaktı. Hava Kuvvetleri Komutanı olduktan sonraları ise devletin yönetiminde belli başlı rolü oynamayı istekli olduğunu anlayacaktık. 12 Mart darbesinin Cumhurbaşkanı seçimi sürecinde yüksek komutanlar arasından özellikle Gürler ile Batur arasında çıkan yöntem uyuşmazlığından bir başka nedenin olduğu iyi öne sürülmüştü. Türk ordusunda genelkurmay başkanları geleneksel tutumla sürekli olarak kara kuvvetlerinden geliyordu. Bugün de böyledir. Genelkurmay başkanı süresini doldurup ayrılırken yerine geçecek olan komutan bellidir ve kara kuvvetleri komutanı genelkurmay başkanlığına tek adaydır. Oysa Muhsin Batur bu geleneği bozmak istiyordu. Ona göre Batı ülkelerinde yeri geldiğinde karanın dışındaki başka kuvvet komutanları da Genelkurmay Başkanı olabiliyordu. Türkiye'de de aynı düzenlemeyi uygulamanın zamanı gelmişti. Hava Kuvvetleri Komutanı'nın kendisinin Genelkurmay Başkanlığı getirilmesini, Cumhurbaşkanlığı soyunan Gürler'den bir ön koşul, bir destekleme koşul olarak istediği yaygınlaşmıştı. Öteki bir isteğinin ise Gürler Cumhurbaşkanı olduğu zaman Başbakanlığa getirilmesiyle ilgiliydi. Orgeneral Batur, emekli olduktan sonra Koru Türk'ün kontenjanından Senato'ya üye seçildikten sonra söyledikleriyle de bu iki öğeyi yatsıyacak ya da doğrulayacak bir açıklama yapmadı. Ülkenin çeşitli sorunları üzerinde kendisine özgü görüşleri olduğunu, daha çok sosyal demokrat bir eğilim içinde göründüğünü söylemek yanlış olmaz. Kişisel fikirleriyle ordu içine varmaya amaçladığı yeni görevlere ulaşabilmek için önündeki çeşitli engeller arasında ikisine ağırlık verdiğini her konuşmamızda sezerdim. Batur daha korgeneral iken hatta daha önceleri kuvvet komutanı Tansel ile ters düşmüştü. Tansel'in orgeneralliğe yükselmesini önlemek için önlemler aldığından yakınırdı. Belki bizlere açıkça bunu söylemezdi ama Tansel ile arasındaki çekişmeyi resmi bir yazıyla Cumhurbaşkanı Sunay'ı yansıttığını sonradan öğrendim. Harp okulundaki bir törende ayak üzere konuşurken Yunanlıların Ege'deki adaları Lozan Antlaşması'na aykırı olarak silahlandırdığını Batur bana söylemişti. Hikâmet'in bu konuya gerekli önemi vermediğinden yakınıyordu. Haklıydı da. Hürriyet'te adaların silahlandırıldığı konusunu işleyen bir haber yazdım. Sanırım Yunan adaları sorunu Türkiye'nin gündemine bu haberle girdi. Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in haberi yalanlaması bir yana bütçe komisyonunda bir soru üzerine verdiği bilgi de çok ilginçti. Yunanlıları adaları silahlandırıp silahlandırmadıkları hakkında sürekli nota vermiştik. Aldığımız yanıt şu olmuştu. Adaları askeri amaçla silahlandırmıyoruz. Yapılan havaalanları turistik açıdan geçerli olan sivil havaalanlarıdır. Oysa hava kuvvetlerinin elinde Ege'deki adaların askeri amaçlarla donatıldığını gösteren filmler vardı. Adaların silahlandırılması konusu böylece ta 1969'dan bu yana sürüp giden bir sorundur. Süresi dolduğu, sicil her açıdan izin verdiği halde orijinalliğe yükselemeyeceği kuşkusunu bir gün bana dile getirdi. Başbakan'a sorunun duyurulmasını istiyordu. Başbakan'a gidip bir görüşme isteğinde bulunmayı, kişisel bir sorunu konuşmayı da hiç istemiyordu.